Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hukuk Saati başladı, hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Levent İsmail Velioğlu ve ben İpek Önder, işte bu haftada karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, avukat konuklarımızla birlikteyiz. Serdar Ülkü ve Süleyman Çetin bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Efendim, ayıplı mal ve ayıplı hizmet alımlarındaki hukuki haklarımızı öğreneceğimiz bir programla dinleyicilerimizin karşısındayız. Bu hafta ayıplı mal ve ayıplı hizmeti de konuşacağız ve ayıp türleri neler, eksik iş ve ayıplı iş nedir gibi türevlerini de yine sizlerden dinleyeceğiz. Süleyman Bey, her zaman olduğu gibi ilk sözü size verelim efendim.
Evet, bugün de yine dinleyicilerimizle güzel bir konuyu paylaşacağız. Şimdi özellikle tüketici olarak birçok mal ve hizmet alıyoruz. Aldığımız mallar bir bakıyorsunuz eve geldiğinizde sizin tespit edebileceğiniz nitelikte arızaları olabileceği gibi sizin tespit edemeyeceğiniz, görünmeyen yani bir bakışta anlaşılamayacak bir takım sakatlıkların, hasarların veya arızaların bulunduğunu biz almış olduğumuz mal ve hizmette tespit ediyoruz. İşte böylesi durumlarda tabii ki bir para veriyoruz biz, değil mi? Bir para vererek o malı alıyoruz veya o hizmetten yararlanıyoruz. Ama ilerleyen zaman süreci içerisinde aldığımız malda bir takım arızalar meydana gelmeye başlıyor. Bu arızalar çok sık halde gelmeye başlıyor. Veya örneğin bir hizmet aldığımızda başlangıçtaki sözleşmelerimizde sunulan ya da vaat edilen diyelim hizmetle sunulan hizmetin birbirini tutmadığını, size sunulan hizmetlerin eksik yerine getirildiğini ya da verilen satılan malların hatalı, yanlış, eksik, arızalı, bozuk, deforme edilmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi yeni bir otomobil alıyorsunuz, sıfır diye alıyorsunuz. Ben araç tamirinden anlamam, bilmem, işte yolda kalırsam ne yaparım diye endişeyle ikinci el otomobil bile almıyorsunuz. Ama sıfır otomobil diye aldığınız araç daha aldığınızın ikinci günü yolda kalıyor. Veya işte içinden, motorundan inanılmaz sesler geliyor ve bu araç içine kadar girebiliyor. Sinyal sistemlerinde, işte merkezi sistemlerinde, motor sistemlerinde arızalar ortaya çıkabiliyor çok sık ölçüde. İşte bu tip hususlarda garanti kapsamı içinde olsa bile vatandaşlarımızın bir takım hakları var. Yine aynı şekilde mal ve hizmeti alırken, sözleşmeleri imzalarken dikkat etmemiz gereken hususlar var. İşte bugünkü konuğumuz da özellikle ayıplı mal, ayıplı hizmet dediğimiz ve tüketici hukukuna ilişkin hususlarda oldukça deneyim sahibi ve uygulamacı olarak avukat Serdar Ülkü bize ışık tutacak. Özellikle uygulama ile ilgili konularda da bize katkı sağlayacak. Bu çerçevede tabii biz hukukta buna ayıplı mal veya ayıplı hizmet diyoruz ama şimdi dinleyicilerimiz ya bu ayıp, ayıptan neyi kastediyor? Yani ahlaki bir şeyden mi bahsediyoruz yoksa hukuki bir terim midir? İstersen şu ayıplı kelimesini, ayıplı mal ve ayıplı hizmet kelimesi nedir? Bir onu anlatarak başlayalım.
Tabii, hemen izah edelim. Kanunda yapılan düzenlemede ayıplı mal, sözleşmeye konu edilen malın tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri kapsamaması. Biz bunlara ayıplı mal diyoruz.
Evet, yani demek ki ayıplı ahlaki anlamda bir şeydi. Aslında baktığınızda arkasında etik, ahlak kuralları evet. da var ama bizim bildiğimiz ayıp anlamda değil de aldığımız malların gözle görülmeyecek derecede ya da sonradan fark edilebilecek derecede kusurlu olması, arızalı olması o malın ayıbı veya hizmetin ayıbı diyoruz.
Diyoruz, doğru.
Evet.
Örneklendirelim dilerseniz.
Lütfen.
1600 cc aldığımız bir motorsiklet ama 1200 cc çıkıyor. Bu bir ayıplı mal vasfındadır. Şimdi hizmet olarak değerlendirirsek bu sefer de kararlaştırılmış, taraflarca kararlaştırılmış ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımamasından kasıt bu şu. Örneğin halı yıkama hizmeti alacağız. Halı yıkama hizmetinde yıkayıcı firma bize bu halı üzerindeki lekeleri çıkarma garantisi veriyor. Halı yıkandıktan sonra geliyor ama lekeler duruyor. İşte buna da biz ayıplı hizmet diyoruz.
Evet, burada bir mal satın almıyoruz ama bir hizmet satın alıyoruz. O da halının yıkatılması ve halının üstündeki lekelerin çıkartılması hizmeti.
Evet.
Ama bu lekeler çıkarılmıyorsa bu hizmet de aynı zamanda ayıplı, yani kusurlu olarak addediliyor.
Hizmet veren garanti veriyorsa. Hizmet veren bu lekenin önemli. Çıkarılması için garanti veriyorsa.
Tabii. Yoksa mesela sadece halı yıkama yapılır denildiğinde lekelerle ilgili bir husus yok ise yapmış olduğumuz sözleşmede, o takdirde bu ayıplı hizmete girmeyecek mi?
Hayır, girmeyecek. Çünkü bizim buradan hizmetten anlamamız gereken şey halının yıkanması.
Evet.
Halı yıkandı ve geldi. Biz hizmetimizi aldık. Üstüne burada hizmeti veren kişi ben bu lekeleri çıkarma garantisi veriyorum dediği anda artı bir hizmet daha devreye girmiş oluyor işte.
Evet. Peki siz böyle söyleyince aklıma ilginç bir uygulamadan karşılaştığım örnek geldi. Kuru temizlemeye bir kazağını veriyor vatandaşımız. Ama kuru temizlemeden iade aldığında, yani temizleme işlemi bittikten sonra aldığında bir çocuk kazağı haline geliyor almış olduğu kazak. Yani yetişkin kazağı halinden çıkıp küçülüyor, daha doğrusu evet. Öyle diyelim halk arasındaki tabirle, çekiyor, küçülüyor, kısalıyor. Bu bir ayıplı hizmet midir?
Bu bir ayıplı hizmettir. Kesinlikle
evet.
Ayıplı hizmet.
Yani burada da ama hani kuru temizleme için kuru temizlemeyi veriyoruz. Yani
tabii.
Temizlensin diye veriyoruz. Leke çıkarsın diye vermiyoruz ama küçülüyor.
İşte tanım aynen şöyle diyor ki, taraflar arasında kararlaştırılan objektif olarak sahip olması gereken özellikleri koruyan.
Evet.
İşte bu kelime aslında o özellikleri koruyan. Yani siz bunu x-large beden verdiniz ama small beden geldiyse artık o özellikleri korumuyor anlamına gelecek.
Evet, ne yapması?
Niteliği değişmiş artık.
Evet.
Değişmiş. Aslında burada herhalde kuru temizleme firmasının şunu yapması gerekiyordu. İlgili kazakla ilgili etiketini, içindeki neyse, yıkama, kuru temizleme neyse, o etiketteki hususlara dikkat edip ona göre işlemden geçirmesi gerekirken, bunu yapmadan örneğin doğrudan yıkamaya göndermişse ve bu yıkama sebebiyle de küçülme olmuşsa, doğru söylüyorsunuz, bu tüketicinin haklarının ihlali anlamına geliyor.
Kesinlikle.
Peki bu ayıplı mal, ayıplı hizmet dediğimizde ne anlayacağız? Eksik iş veya ayıplı iş dediğimizde ne anlayacağız? Bir de bunları bize bir açıklarsanız.
Bu uygulamada çok sık karıştırılan bir husus. Sözleşme veya dürüstlük kurallarına göre malda bulunması gereken vasıfların hiç bulunmaması ya da eksik olması durumunda eksik iş veya ayıplı iş kavramı gündeme geliyor. Burada Yargıtay eksik iş için yapılması gerektiği halde yapılmayan işleri, ayıplı işte ise eserde olması gereken vasıfların fiilen mevcut olanla arasındaki farka göre bir değerlendirme yapıyor ve ayrım yapıyor. İşte bu bize neyi getiriyor? İhbar yükümlülüklerindeki sorumluluklarımızı değiştiriyor. Açık ve gizli ayıplarda artık siz de biliyorsunuz, yeni tüketici mevzuatında ilk 6 ay içerisinde ürünü aldıktan sonra ilk 6 ay içerisinde çıkan ayıplarda ispat yükü tüketici de değil. Mevzuat gereğince diyor ki bu ürün alındığında ayıplı olduğu kabul edilir ve satıcı bu ürünün ayıplı olmadığını ispatlamak zorundadır. İlk 6 ay için. Ve tüketici 6 ay içerisinde gözle aldığı ürünü mutlaka gözle kontrol etmek zorunda ve ayıp ortaya çıktığında da hakkını arayabilmekte. Şimdi gizli ayıp olursa ne olacak? İşte o zaman tüketici mevzuatı buna ilişkin bir düzenleme yapmamış. Türk Borçlar Kanunu'na atıfla gidiyoruz ve gizli ayıpta da tüketici gizli ayıbı tespit ettiği anda derhal satıcıya durumu bildirmek zorundadır diyor. Bu bir eksik işse o zaman da diyor herhangi bir ihbar yükümlülüğünde bulunmadan haklarını arayabilirsin. Ayıplı işle eksik iş ayrımında da bu şekilde gidiyoruz.
Zaman evet. Farkı var mı bu ikisinin arasında?
Ayıplı işle açık ve gizli ayıplı iş. Açık ayıplarda izah ettiğim gibi 6 ay süreye kadar ispat yükü satıcıda. Gizli ayıplarda 6 ay sonrasında tüketici tespit ettiği anda derhal ihbar edecek. Ama eksik işte böyle bir zaman sınırlamamız yok.
Evet.
Ve ihbar zorunluluğumuz yok. Zaman sınırlamamız var, ona geleceğiz.
Evet. Şimdi o zaman Bu ayıplı mal ve hizmetle karşılaştığında tüketiciler, vatandaşlarımız kanundan kaynaklanan bir takım haklara sahip. Ne tür haklara sahip? Yani ayıp nedeniyle tüketicinin ayıplı mal veya hizmet nedeniyle ne tür haklar var? Biz buna işte seçimli haklar da diyoruz hukukta. Birden ziyade hakları var ve bu haklardan birini seçebilir. İsterseniz biraz da bu haklarımız konusunda bilgilendirelim dinleyicilerimizi.
Tabii. Daha dün başımıza gelen bir örnekle verirsek, anlatırsak daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Bir müvekkilimizin aldığı cep telefonunun garanti süresi 2 yıl. Ama bu garanti süresi içerisinde ürün 4 defa farklı arızalar vermiş. Ve en sonunda da müvekkilimiz artık bu işten çok sıkıldığı için de bize başvurdu ne yapabileceğini öğrenmek için. Biz de ona şöyle dedik. İsterseniz ilgili merceğe başvurarak malın iadesini sözleşmeden dönüp malı iade edip bedelini isteyebilirsiniz. Veyahut da bu malı ayıpsız yenisiyle değişimini talep edebilirsiniz. Veyahut da yine malın tamirini talep edebilirsiniz. Ya da sözleşmede indirim talep edebilirsiniz. 4 tane seçimlik hakkımız var bizim.
Evet, isterseniz şöyle özetle bir tekrar değinelim. Aynıyla değiştirilmesini
aynısıyla
isteyebiliyoruz.
Aynısıyla değişimini talep edebiliriz.
Tamir edilmesini isteyebiliyoruz. Bedelin tenzilini isteyebiliyoruz. Yani o bedelden bir indirim yapılmasını istiyoruz değil mi?
Evet.
Veya sözleşmeyi
dönüp,
tamamen feshedip
bedelimizi
ödemiş olduğumuz bedelin iadesini talep edebiliyoruz.
Tabii bunlardan sadece birini kullanabiliyor değil mi? Birini kullandığı takdirde diğerleri tükeniyor.
Evet, bu da önemli.
Harika bir soru sordunuz. Şimdi tüketici burada 3 kere tamir hakkını kullanmış ve 4.sünde bize başvurdu. Tüketicinin tamir hakkını kullanması diğer hakları artık kullanamayacağı anlamına gelmez. Tamir hakkımızı kullanıyoruz ama arızayla sürekli karşılaşıyoruz. Hı hı. İşte burada ve bir de ürünün ayıpsız yenisiyle değişimi sağlandı yine ama problemler devam ediyor. Bu iki maddede biz yine sözleşmeden dönme veya ayıpsız yenisiyle değişim taleplerini ısrarla isteyebiliriz.
Evet.
Yani
önemli bir konu.
Önemli. Bizim ilk örneğin tamirle ayıp giderilmiş ise bundan sonra zaten tüketicinin herhangi bir talebi olmuyor. Ama 3 defa tamir edilmiş ama 4.de yine arıza vermiş. Böyle bir durumda tamir hakkını kullanmış olsa bile ne yapabilecek? Artık çünkü hani üründen soğumuş, sıfır aldığı ürün böyle arıza vermiş. O takdirde diğer seçimlik haklarını da yine kullanabilecek o zaman. Engel
tabii,
değil. Yani
tabii.
Bir seçimlik hakkın kullanılmış olması diğer haklarını kullanmasına engel olmayacak
tabii,
o zaman.
Tabii kesinlikle.
Evet, devam edelim o zaman sorularla. Ayıp nedeniyle tazminat talep edebilir mi tüketici?
Şimdi burada bizim aldığımız malın ayıplı olması nedeniyle bize vereceği maddi veya manevi zararın önemi çok konu açısından da önemli. Şimdi ayıplı mal nedeniyle bir yaralanma meydana geldiğini düşünelim. Aldığımız bir araçla trafik kazası yaptık ama bu trafik kazası...
Evet, evet.
Bu trafik kazası... Hı hı. Aracın ayıbından kaynaklandı. Ve o zaman burada yaralanmadan dolayı biz maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunabileceğiz.
Evet, demek ki maddi ve manevi tazminat taleplerinde de bulunabiliyoruz. Hem biz tamiratı kabul edebiliyoruz. Aracı ya da işte sözleşmeyle edindiğimiz mal neyse onu da kabul edebiliyoruz. Ama bu nedenle uğramış olduğumuz özellikle manevi tazminat boyutu dikkatimi çekti. Sevgili Serdar, mesela bu manevi tazminat ne tür bir takım mesela durumlarda talep edebiliriz? Ne olur da hani manevi tazminat talep ederiz? Bir hizmet aldık veya bir mal aldık. Bu aldığımız maldan dolayı da sürekli arıza verdi. Veya mesela bir fotoğraf makinesi aldık. Fotoğraf makinesinde işte... Çocuğumuzun doğum günü var. O doğum gününü işte Almanya'dan, yurt dışından işte akrabaları gelmiş. Yani o günün tekrar edilme imkanı yok bir defa. Veya bir düğün merasimi.
Harika bir örnek verdiniz.
Böyle bir durumda fotoğraf makinesiyle çektiğinizi zannediyorsunuz. Çekiyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki makineden kaynaklı bir arıza sebebiyle o günle ilgili hiçbir fotoğrafınız olmamış, kaydedilmemiş. Sanırım böylesi durumda mı harika bir manevi tazminat ortaya
çıkıyor? Müthiş bir örnek verdiniz. Birebir bunun davasını da açtık biz. Ha, kişilerin düğününde yaklaşık çekilen 180 fotoğraf yok. Film yanmış. Ve bir daha düğünün tekrar gerçekleşebilme ihtimali yok. Taraflar için en önemli günlerden birisi ve çok güzel tazminat rakamları. Manevi anlamda da onları mutlu edecek. Ama hiçbir zaman o fotoğrafların yerine gelmese de bir şekilde onların acı ele mızdırap olarak değerlendiririz biliyorsunuz biz manevi tazminatın evet karşılığını. Bir şekilde az da olsa mutlu edecek bir tazminat oranıyla davamızı kazanmıştık.
Bir örnekte kuaförde saçlarının bakımıyla ilgili hizmet alan bir bayan dinleyicimiz saçlarının yanması sebebiyle o kuaför salonunda o saçlarının yapımı esnasında saçların yanması sebebiyle uğramış olduğu zarardan dolayı da acaba maddi tazminatın yanı sıra manevi tazminat da talep edebilir mi?
Kesinlikle. Kadınlar değil için mi? Saç çok önemlidir,
çok
değil
önemli,
mi?
Değil mi?
Sağlık sektöründe de görebiliriz değil mi? Bunun örneklerini çoğaltabiliriz.
Birçok yerde görebiliriz. Şimdi manevi tazminatın yanında bir de bizim genelde tüketicinin gözden kaçırdığı şey var. Maddi tazminat. Örneğin işte biz bir araçta ayıbından kaynaklı trafik kazası geçirdik ve yaralandık.
Evet.
Şimdi manevi tazminatı talep ettik. Bu bir cepte. İkincisi, biz bu arabayı kullanamadığımız için ya da yaralı olduğumuz için işe gidemeyeceğiz. İşe gidemediğimiz için kazanç kaybımız. Ya da işe gidiyoruz ama başka bir araba kiralamak zorunda kaldık. Bu kira bedeline kadar her şey maddi tazminat bedeli altında talep edebiliriz.
Evet, bu da çok önemliydi. Demek ki tazminat taleplerimizle ilgili bu husus da dinleyicilerimiz tarafından dikkate alınmasında fayda var.
Evet, araya girmeden bir soru daha yöneltelim size. Ayıp nedeniyle sorumlu kişiler kimler? Ve satıcı malın ayıplı olduğunu bilmediğini ileri sürerek de sorumluluklarından kurtulabilir mi acaba?
Evet. Ayıplı bir ürünle karşılaştığımızda muhatabın kim olduğunu bilmemiz gerçekten önemli. Çünkü tüketiciler televizyonu alıyorlar. Örneğin yine biz somut örneklerle gidelim anlaşılabilir olması için. Televizyonu alıyorlar. Televizyonu servise takıyor. Daha sonra televizyon arıza veriyor. Bu televizyonu tamir ilgili yetkili servis geliyor yapıyor. Ondan sonra olmadı diye gidip yetkili servise dava açıyor. İşte burada biz muhatabımız yetkili servis değil. Burada bizim muhatabımız her zaman için bu ürünü satan veya üreten. O ikisi. Yetkili servis ancak ve ancak ürünü tamir ederken bir hasar verdiyse sorumludur. Ama mevcut ayıptan sorumlu değildir. Ama bizim tüketicilerimiz genelde yetkili servisi muhatap kılıp doğrudan dava yoluna onlara gitmeyi tercih ediyorlar. Buna dikkat etmemiz lazım öncelikle.
Yani aslında o ayıp teknik servisin yapmış olduğu hizmetten değil.
Kesinlikle.
Aletin, aracın, makinanın neyse televizyonun kendisinden kaynaklanan bir ayıp olduğu için doğrudan doğruya biz dava hakkımızı yetkili servise değil üretici firmaya başvurmamız
evet
gerekir.
Dikkat edelim. 4 tane seçimlik hakkımızı biraz önce sizinle saydık. Bu 4 seçimlik hakkın tamamını biz satıcı veya üreticiden isteyebiliriz. Burada bir problem yok. Ama üretici burada kusurlu olmadığını ispatlarsa bu işten kurtulur. Ama satıcı her halükarda bu 4 maddede bizim karşımızda muhatap olarak duracak.
Evet.
Evet. Efendim şimdi kısa bir soluklanalım. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hukuk Saati'nde konuklarımız Avukat Serdar Ülkü ve Avukat Süleyman Çetin, ayıplı mal ve ayıplı hizmet alımlarındaki hukuki haklarımızı konuşuyoruz. Şimdi ispat yüküyle devam edelim. Süleyman Bey, sizinle başlayalım yine bu bölüme. Ayıplı malda ispat yükü kimdedir?
Evet, aslında bir araba örneğinde biraz bahsetmiştik ama şimdi bu ayıplı mal ve hizmetle ilgili olarak sevgili Serdar, bir 6 aylık bir dönem içerisinde aslında ispat yükünün doğrudan doğruya hizmeti sunan veya malı üretene ait olduğunu söylemiştik. Demek ki bu sürenin dışında da ispat yükünün değiştiğini ya da ayıbın işte gizli ayıp veya işte görülebilen açık ayıp niteliğinde olup olmamasına göre de sanırım bu hususlar değişebiliyor. İstersen bu kim neyi ispat etmek zorunda bunu biraz bir açıklığa kavuştur.
Tabii şimdi genel kural şu, malı teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ortaya çıkması halinde ayıpların teslim anında var olduğu kabul ediliyor ve malın ayıplı olmadığını satıcı ispat etmek zorunda kalıyor. Bu genel kuralımız. Bir de bunun istisnası var. Karine bu olmakla birlikte istisna var. Mesela bir koltuk takımı aldık. 6 ay içerisinde de ayıptan dolayı hakkımızı arıyoruz. Ama koltuğun üzerindeki örneğin yanıklardan dolayı. Bu yanıkların tüketici kendisinden kaynaklanmadığını ispatlamak zorunda. İşte burada 6 ayda bu sorumluluk satıcıdadır diyemeyiz. Veyahut da bir mobilya takımı yaptırdık. 6 ay içerisinde mobilya takımında şişmeler oldu. Tüketici de gitti hakkını aramaya. Ondan sonra konu bir araştırıldı. Evi su bastığı için mobilya takımı mesela. Evet. Kabarmış. O zaman da işte ispat yükü satıcıda değil. İspat yükü yine tüketicide. Bizim genel kuralımızın yanında böyle bir istisnamız var.
Yani tüketicinin kendi kusurundan kaynaklanan sebeplerden dolayı bir hasar meydana geldiğinde ilk 6 ay içinde olsa bile kesinlikle. Demek ki bu durumda ispat yükü değişiyor ve tüketicinin kendisinin kusursuz olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Veya mal ve hizmetin ayıplı olduğunu, kusurlu olduğunu ispat etmesi evet. gerekiyor. Evet. Tabii bu kusur, hata, ayıp, arıza meseleleri önemli. Bunların bazıları hani alındığında hemen gözle görülüp belirlenebilecek nitelikte olmasına rağmen ama bazıları da işte teknik bilgiyi, özel beceriyi, uzmanlığı gerektiren ya da gözle baktığınızda görülemeyen, belli olmayan hususlarda ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda ne yapılmalı ve ispat yükü kimdedir?
Şimdi satıcının bir kere bu tarz şeylerde sorumluluktan kurtulabilmesi için örneğin bir mağazaya girdik ve bir ceket satın alacağız. Bu ceket defolu veya özürlüdür yazmadığı müddetçe o ürüne bir hasar çıktı. Yani bir hasar meydana gelmiş, bir özür var. Ve biz bunu gözle kontrol ettiğimizde görebiliyoruz. İşte biz bunu açık ayıp diyoruz. Ama örneğin %100 pamuktur diyor ama yıkandıktan sonra işte aslında o teknik terimini de çok iyi bilmiyorum ama farklı bir ürünle yapıldığını tespit ediyoruz ve ürün çok ciddi anlamda deforme oluyor. İşte o zaman biz buna gizli ayıp diyoruz. Yani tüketicinin ilk etapta fark edemeyeceği, gözle görülüp fark edemeyeceği gizli olan şeylere biz gizli ayıp olarak değerlendiriyoruz. Burada da mevzuat şöyle bir şey diyor. Ayıbın 6 aya kadar sorumluluğunun ispat yükünün bir satıcıda olduğunu izah ettik. 6 aydan sonra ortaya çıkarsa genelde bu bir gizli ayıptır. Çünkü gözle görülebilen şey değildir. İşte o zaman tüketici bunu tespit ettiği anda derhal kanuni haklarını arayabilmesi için satıcıya ihbar edecek. Bu ihbarı yapmadığı zaman hak kaybına uğruyor. Onun için bu husus çok önemli.
Evet. Peki aslında tam bu konuyla ilgili olduğu için sormak gereği duydum. Bu tip ayıplarla ilgili olarak bir garanti süreleri, bir de mesela sigorta yaptırılması meseleleri. Tüketicilerimize bu konuda da hani en azından böyle kulak dolgunluğu olması aslında mesela sigorta yaptırılması da yarar olan mal ve hizmetler olabilir. Veya garanti kapsamında ortaya çıkan hususlarda ne tür hakları vardır? Bunları da bir aktarabilirsek.
Tabii onlardan da bahsedelim. Şimdi garanti süresi biliyorsunuz. Normal şartlarda garanti yönetmeliğinde ayrıntılı belirlenmiş ve ürünlerde değişiklik göstermekle birlikte genel garanti süremiz bizim minimum 2 yıl.
Evet.
Bu 2 yıl süre içerisinde çıkacak her türlü arızada garanti kapsamına biz gidebileceğiz. Tabii ürünün garantisinden kaynaklanan bir arıza olması lazım. Aracımızı satın aldık. Garanti süresi içerisinde bu aracın bakımlarının yetkili serviste yapılması lazım. Ama tüketici gidip bu aracı özel bir serviste bakımını yaptırabilir. İşte o zaman bu garanti servisin garanti hizmetinden bahsedemeyeceğiz.
Bakın ve bu çok garantiyi önemli. De bozmuş garantiyi oluyoruz aslında bozmuş değil mi?
Özellikle elektronik eşyalarda karşılaşıyoruz bu problemle. Tüketici televizyonu alıyor. Akşamda Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. teknik servis diyor ki biz bugün gelemeyiz. O da maçı kaçırmamak için hemen bağlayayım izleyeyim hevesinde ve kendisi bağlıyor. İşte burada da bu ürünün bağlantısını teknik servis yapmadığı için ürün daha ilk aşamadan itibaren garanti süresinden çıkıyor.
Evet.
Cep telefonları ile ilgili bir özel bir durum var. Tüketici telefonu aldığında öncelikle garanti süresi içerisinde olduğu için ürünü inceleyecek. Ama ürüne SIM kartını koyduğu anda artık cayma hakkını yitirir. Bakın şimdi bu çok önemli.
Evet.
SIM kartı taktığında cayma hakkını yitirir. İşte o zaman da üründen herhangi bir problem olursa garantiye yöneleceğiz bu sefer. Ama cayma hakkımız gitti. İşte aslında bu garanti ve diğer bahsettiğimiz hususlarda o caymayı da mutlaka ve mutlaka içinde değerlendirmemiz gerekiyor.
O zaman tüketicilerimiz özellikle cep telefonu ile ilgili konularda şuna dikkat etmeliler. SIM kartlarını hemen alır almaz takmasınlar.
Kesinlikle.
Öncelikle ilgili ürünün, ilgili telefonun özelliklerinin gerçekten o ürün üzerinde var olup olmadığını, işte ekranları, işte pikseli, üzerindeki işte fonksiyonları, tuş takımları ya da dokunmatikse dokunmatik, buna ilişkin hususların çalışıp çalışmadığını,
taahhüt edildiği şekilde, gibi mi?
Evet. Taahhüt edildiği gibi çalıştığından emin olduktan sonra SIM kartını taksınlar. Bizde şöyle bir alışkanlık vardır. Biz telefonu alır almaz hemen SIM kartımızı ondan eski telefonumuzdan çıkartıp yenisine takarız ve onun üstünden telefonu keşfetmeye başlarız. Sanki SIM kart takılmadan keşif yapamayacakmışız gibi. Demek ki sayın dinleyicilerimiz ne yapmamız gerekiyormuş? Özellikle telefonla ilgili aldığımız durum yeni telefonlarımıza SIM kartımızı takmadan önce o fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz mutlaka gerekiyor. Aksi halde cayma hakkını yani iade ve diğer garanti koşullarından kaynaklanan haklarımızı kaybetmiş olduğumuzda bilmenizde fayda var. Peki bu kadar konuştuk. Ayıp dedik, işte hasarlı, kusurlu mal dedik. Peki vatandaş ne yapacak? Böyle bir ayıplı bir malla karşılaştı veya kendisi gözle görülebilecek şekilde bunu kendisi tespit etti veya gizli ayıp sonradan ortaya çıktı. Nereye, nasıl başvuracak, kimlere başvuracak, hangi sürelerde başvuracak? Biraz da isterseniz bu konularda bilgilendirelim dinleyicilerimizi.
Tabii şimdi tüketicinin 3 tane buna yönelik başvurabileceği merci var. Bunlardan bir tanesi tüketici mahkemesi, bir tanesi tüketici il hakem heyeti ve bir tanesi tüketici ilçe hakem heyeti. Şimdi burada taşınır mallarla ilgili tüketici kendi ikametgahında ilgili yerlere başvurma hakkına sahip. Aldığı hizmet farklı bir şehirden bile olsa kendi ikametgahında haklarını arayabilecek. Buradaki tek önemli istisnamız genel kural, siz de çok iyi biliyorsunuz üstadım, gayrimenkule ilişkin bir dava açılacaksa o zaman gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemeleri mecburen ve kanunen zorunlu biliyorsunuz. Ve dolayısıyla bu hususlar haricinde haklarımızı biz burada arayacağız. Bunun oranlaması da her yıl belirlenen bir rakam var. Örneğin bu sene için 3710 liranın üzeri için tüketici mahkemelerine gidebiliyoruz. Şimdi ayıplı mala ilişkin taleplerimizi ne kadar süre içerisinde isteyeceğiz? Bir de bundan kısaca bahsedelim. Konut ve tatil amaçlı davaları yani buna ilişkin ayıplı maldaki haklarımızı 5 yıl içerisinde talepte bulunacağız. Bu bir taşınır ürünse cep telefonu, araba vesaire gibi 2 yıla düşecek bu süremiz. Her türlü tazminat hakkımızda o bahsettiğimiz maddi ve manevi tazminatlarımız da 10 yıllık zaman aşımı içerisinde değerlendirilecek.
Evet. Demek ki tüketiciyle ilgili zaman aşımı sürelerimiz bu çerçevede işleyecek 2, 5 ve 10 yıllık 10 zaman aşımı süreleri.
Bir de ikinci el ürünlerdeki zaman aşımı süreleri
İsterseniz
var.
İsterseniz onu da bahsedelim.
Tabii taşınır mallarda 1 yıl, taşınmaz mallarda ise 3 yıllık zaman aşımı süresine tabiiz. Ama ağır kusur ve hile ile gizlenen ayıplarda zaman aşımından hiçbir şekilde de bahsedilemez. Bu da ince bir istisnadır.
Bunu örnek ne verebilirsiniz?
Ağır kusurdan
mesela?
Nedir mesela? Ağır
örneğin
kusur?
Son zamanlarda yaşadığımız bir şey. Kişiler konutta oturmaya başlıyorlar. Yaklaşık 6 ay sonra heyelan oluyor ve bina çöküyor. Normal şartlarda heyelan bölgesi değil. Ama altından bir su sızıntısı işte biraz yoğunlaşıyor, birikiyor ve binanın yıkılmasına sebep
oluyor. Ne olacak burada tüketicinin durumu?
Tüketici burada doğrudan seçimlik haklarının tamamına sahip. Ama bence en doğru seçimlik hakkı sözleşmeden dönüp bedel iade sistemi.
Çünkü heyelan bölgesi ya da heyelan yaşanıyor.
Tamir orada mümkün değil yani olanların.
Kesinlikle. Yani bir şekilde tadilatı yapıldı. Ayakta tutuluyor bina ama tabii tüketici artık can güvenliğini düşünmek zorunda. Dolayısıyla bir şekilde oraya oturum sağlanmış ama gizlenmiş. İşte ağır kusur var. ya da bir apartmanın dış cephesinde yalıtımın iyi yapıldığı iddia edilir. Ses geçirmez, ısı geçirmez, içerideki ısıyı dışarıya dağıtmaz gibi ama ondan sonra hiç taahhüt edildiği gibi olmamıştır. Bunu da ağır kusur olarak değerlendiren kararlar var.
Evet, yani ağır kusur hallerinde de demek ki doğrudan doğruya bizim önerimiz diyorsunuz. Sözleşmeden dönüp bu işi
kesinlikle
bitirmesinde fayda var. Kesinlikle. Çünkü o iflah olmaz artık.
Evet.
Demek ki özellikle bu tip ayıplı mal ve hizmetle karşılaştığımız durumlarda tüketicilerimiz 2400 liraya kadar ilçe hakim heyetlerinde 3610 liraya kadar da yine 3610 lira ve üzerinden itibaren de tüketici mahkemesinde 3610 liraya kadar da tüketici il hakim heyetlerinde değil mi?
2100 lirayla 3610 arası il hakim heyeti,
evet.
2106 ilçe hakim heyeti, 3610 üstü de tüketici
var. Bunlar zaten 2018 rakamlarıyla yeniden güncelleme oranına
kesinlikle
göre değişecekler. Tüketicilerimiz bunlara takılmasınlar. Zaten yeniden değerleme oranına göre bakarlar, yapabilirler. Ama yüksek montanlı yani büyük rakamlı alışverişlerde doğrudan doğruya tüketici mahkemelerinde başvurmalarında fayda var. Peki bu mahkeme yoluna başvurulmasında tüketicilerimiz eğer öncesinde bir tüketici hakem heyetine başvurmuş ise, buradan bir karar almış ise, bu kararın acaba kesinliği var mıdır yoksa diğer tarafın yani karşı tarafın mal ve hizmeti ürünü satan tarafın üst kanun yollarına başvurma ya da mahkeme yoluna başvurma hakkı var mı? Yoksa hakem heyeti kararı kesin mi olacak?
Şimdi hakem heyeti kararı bizim mevzuatımızda ilam niteliğinde değerlendirilen kararlar. Verilen kararı veren yer bir mahkeme değil. Heyet evet. Ve ilam niteliğinde veriyor ve buna ilişkin 15 gün taraflara itiraz hakkı var. Bu itiraz hakkında hakem heyeti kararından memnun olmayan taraf 15 gün içerisinde tüketici hakem heyetine giderek yapıyor. Tüketici hakem heyeti itiraz merci olarak dosyayı değerlendiriyor ve tekrar bir karar veriyor. Hakem heyetinin kararı ilam niteliğinde olduğu için de aynen mahkemelerin ilamlarındaki icralar gibi icraya tabi. Yani biz hakem heyeti kararlarında da ilamlı icra yoluna başvurabiliyoruz.
Evet, bir de değişik bu tür mal ve hizmet alımlarıyla ilgili olarak karşılaşılan uygulamada ilginç özellikle satıcılar tarafından taktikler veya tepkiler var diyelim. Örneğin bir mal alıyorsunuz. Tamam, üstünden de 8 ay geçmiş, 9 ay geçmiş. Fişinizi getirin verelim meselesi var. Şimdi bir, o malla ilgili acaba fiş verildi mi?
Evet.
Yani o malı aldığınızda size bir fiş verildi mi? Fatura verildi mi? İki, o fiş veya fatura yani ne kadar süreyle saklanmalı? Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye yani almış olduğu küçük bir menkul malla ilgili olarak sürekli fişleri yanlarında mı saklayacaklar? İspat hukuku açısından böyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirler. İsterseniz bu fiş veya fatura saklama yükümlülüğü veya fiş veya fatura alma yükümlülüğüyle de ilgili biraz dinleyicilerimizi aydınlatalım.
Tabii. Şimdi bizim ürünü A şirketinden aldığımızı ispatlayabilmemiz için gerekli en önemli unsur.
Evet.
En önemli unsur. Dolayısıyla bence tüketici kanunen elinin güçlü olmasını istiyorsa mutlaka bu belgeleri en azından garanti süresi içerisinde küçük bir kutucukta bile olsa saklamasında fayda var diye düşünüyorum ben.
Evet. Demek ki şöyle yapacağız. Tabii eskiden bir mal ve hizmette katma değer vergisinin heba olmaması için televizyon evet, evet. Ve kamuoyu reklamlarla hep bilinçlendirilirdi. İşte yapıyorsun alışveriş alıyorsun fiş diye. Hani fişini de alman gerekiyor. Tabii o dönemde yoğun KDV iadeleri de söz konusu olduğu için emekliler ve çalışanlarla ilgili fiş toplama yükümlülüğü gayet bir alışkanlık haline gelmişti. Ama günümüzde artık bu tür KDV iadeleriyle ilgili bir uygulama olmadığı için vatandaşlarımız da genelde bu tip küçük alışverişlerinde bu tip fiş veya fatura almıyorlar ya da işte zaten satıcı da vermek istemiyor ya da vermiyor. Talep etmediğiniz sürece de vermiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, demek ki yani fiş alma ya da fatura alma sadece bir yükümlülük değil, yani bir vergi olayının yerine getirilmesini sağlayacak bir görev değil. Aynı zamanda sizi ileride ortaya çıkabilecek almış olduğunuz mal ve hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek sıkıntılardan kurtarılması amacıyla da kesinlikle o fişin veya faturanın alınmasında büyük fayda var. Aksi halde ispat yükü dediğimiz ispatlama konusunda sıkıntı yaşayacağız.
Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Avukat Serdar Ülkü ve Avukat Süleyman Çetin'di bu haftaki konuklarımız. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hukuk Saati'nin sonuna geldik. Yapımcımız Kadriye Şenel'di, teknik yönetmenimiz Levent İsmail Velioğlu ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.